İşletmeler herkesi kapsayabilir mi? Herkesin ihtiyaçlarına cevap verebilir miyiz? Önce Koç Üniversitesi'nden çok değerli hocamız Zeynep Gürhan Canlı'yı davet edeceğim. Daha sonra kendisi sosyal girişimci, çok genç, çok cici bir kızımız Deniz Yılmaz'ı sahneye davet edecek. Alkışlarla Zeynep Gürhan Canlı bizle beraber.
Merhaba, çok teşekkürler. Merhaba, sesim fazla geliyor galiba ama az hafif konuşmaya çalışayım şu şekilde. Hocalık mazur görün lütfen fazla heyecanlanıp bağırmaya başlarsam. Hiçbir sunumum yok. Bu saate kadar oturduğunuz için çok teşekkürler. Çok güzel bir zirve geçiriyoruz. Bu 2030 yılında yoksulluğu yok etmek istiyoruz. Bu hedefe ulaşabilmemiz için de bugün çok değişik şeyler konuştuk. Yaratıcı olmamız gerekiyor, kapsayıcı olmamız gerekiyor. Bu oturumumuzun konusu da işletmeler kapsayıcı olabilir mi? İşletmeler yoksulluğa savaşta başarılı olabilir mi? Katkıda bulunabilir mi? Bu konuyla ilgili olarak sizlere bir hikaye anlatacağım. Güzel bir hikaye, araştırma hikayesi. Hoca olarak tabii başka yaptığım bir şey yok. Araştırmayı da size bu saatte olduğu için ilginç bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Üç tane sonuçtan bahsedeceğim. Bir güzel örnek vereceğim. Sonra da çok güzel başka bir örneği genç bir girişimci arkadaşımızdan dinleyeceksiniz. Yaklaşık 2 yıl kadar önce Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İstanbul Merkezi ile birlikte güzel bir çalışmaya başladık. Kapsamlı bir çalışma. Akademik yönde çok kuvvetli bir çalışma. Bu çalışmadaki amacımız işletmelerin, daha doğrusu özel sektörün yoksulluğa savaştaki rolünü derinlemesine incelemekti. Araştırmamız sırasında ortaya kapsayıcı iş modellerinin çıktığını gördük. Kapsayıcı iş modelleri daha doğrusu ekonomik olarak dezavantajlı olan kişilerin değer zincirine üretici, tüketici, girişimci, çalışan olarak konumlandıran, genelde işbirliğini öngören, işbirliği içinde yapılan yenilikçi modeller. Bu modeller araştırmamız sırasında 150 tane başarılı iş modelini sistematik olarak inceledik ve bazı sonuçlar bulduk. Ayrıca Türkiye'de yöneticilerle derinlemesine mülakatlar yaptık, anket çalışması yaptık. Başarılı işletmelerin, kapsayıcı olabilen başarılı işletmelerin en önemli özellikleri çok doğru bir iş modeline sahip olmaları. İş modelini düzgün yürütünce, bir işletme gibi davranınca ve iş hedefiyle beraber sosyal faydayı beraber götürünce çok başarılı sonuçlar alınabiliyor. Bizim incelediğimiz 150 örnekten de fazla örnekler var. Ama bu sistematik olarak incelediğimiz bu örneklerin diğer bir özelliği de işbirliğine çok önem vermeleri. İşbirliklerini güzel yürütmeleri, iş dünyasında özellikle rekabetin çok konuşulduğu iş dünyasında işbirliği lafının artık girdiğini, işbirliği olmadan sosyal ve iş hedeflerine ulaşamayacağımızı artık biliyoruz. Üçüncü özellik de bu kapsayıcı iş modellerinin değer zincirlerinde değişik, inovatif ürünlerle, süreçlerle başarıya ulaşmaları. Yani inovasyon modellerinin başarısını tetikleyen en önemli unsur. Bu bilgilerden sonra Türkiye'ye duruma baktığımızda Türkiye'de de güzel örnekler görüyoruz kapsayıcı iş modellerini uygulayan. Fakat sayıları az, bunların çoğalmasını diliyoruz. Yaptığımız araştırmada farkındalığın bu konuda çok düşük olduğunu gördük. Bu tip çalışmalar, bu örneklerin paylaşılması farkındalığı artıracak, güzel örneklerin sayısını çoğaltacaktır diye düşünüyorum. Vermek istediğim bir örnek Türk Telekom'la ilgili. Bu araştırmamız sırasında incelediğimiz 150 örnekten birisi de Türk Telekom'un internetle hayat kolay projesiydi. Yöneticilerle de görüşmeler yaptık. Bu projeyle Türk Telekom 30 bin kişiyi internetle tanıştırıyor. İnternet okuryazarlığı kullanılmasını sağlıyor. Projenin sosyal faydası çok açık çünkü şimdi internetin hepimiz kullanıyoruz. İnternetsiz bir hayat düşünemiyoruz ama internete ulaşamayan birçok kişi de var. Kullanmasını bilmeyen. Bu proje Türkiye'de kalkınmada öncelikli illerde orta yaş ve üzeri kişilere yönelik bir projeydi. İnterneti hiç kullanmamış, görmemiş kişileri internetle tanıştırdı, buluşturdu. Bu tamamen sosyal fayda odaklı bir proje, iş hedefi olarak. Tabii Türk Telekom'sanız, işiniz internetse bu sizin için büyük bir aslında iş hedefi. Niye? Bu sayede hem pazar geliştirebiliyorsunuz, müşterilerle ilişkilerinizi kuvvetlendirebiliyorsunuz. Çok zor elde edilen duygusal bağ yaratabiliyorsunuz. Rekabetçi bir avantaj kazanabiliyorsunuz. Bu açıdan da Türk Telekom'un bu projesi örnek projeler 20 proje içinde yer aldı. Business Call to Action içerisinde. Biz de bu projeyi daha yakından tanıma fırsatı bulduk. İkinci örneğimizi ben değil, genç girişimci bir arkadaşımız verecek. Bunu da şimdi hikayeye bağlamak istiyorum. Araştırma projemizin en heyecanlı parçasından biri. Araştırmamızı yaparken tabii ekip halinde çalışıyoruz. Ekibimize Deniz Yılmaz katıldı lise öğrencisi olarak. Bizim üniversitede lise öğrencilerine yönelik yaz programı var. Lise öğrencilerini araştırmaya teşvik etmek, deneyim kazanmalarını sağlamak için hazırladığımız bir program. Deniz bizimle beraber çalıştı. Ben araştırmayı sevdiğini, ilgilendiğini düşündüm. Çok hoşuma gitti. Ondan sonra öğrendim ki Deniz bir de çok güzel bir uygulama proje yapmış. Gerçek hayata geçirmiş. Onu şimdi sizlere tanıtmak istiyorum, çağırmak istiyorum. Bizim bu projemiz için hiç beklenmedik çok çok olumlu bir sonuç oldu. Araştırma projesinin olumlu sonuçlarından biri bu oldu. Ben çok gurur duydum. Şimdi siz de dinleyince umarım aynı fikirde olacaksınız. Deniz'i çağırıyorum sahneye ve bir videomuz var. Deniz onu gösterecekti önce. Ondan sonra konuşmasını yapacak.
Değerli Zeynep Hocam, sayın misafirler. Bugün kendi adıma çok güzel bir tesadüf yaşıyorum. Sizlere anlatacağım koton el emeği projesi fikrinin tohumları Zeynep Hoca'nın araştırmasına katılmam sayesinde ortaya çıktı. Bu zirvede kendisiyle aynı sahnede olacağım haberini aldığımda cidden onur duydum. El emeği projesinin ayrıntılarına girmeden önce konuşmamın sonunda sizlerde kalmasını istediğim en önemli mesaj şu. Kapsayıcı iş modelini operasyonlarınızın içine entegre etmeniz için bir dünya devi olmanız gerekmiyor. Bu model her ölçekte yapıya uygulanabilir. Koton gibi kurumsal sosyal sorumluluk tecrübesi az olan bir şirket bile bunu başarıyla gerçekleştirebildiyse bunu amaç edinen herhangi bir şirket de başarabilir. Konuşmama son zamanların çok popüler kitabı Drive'den bir fikirle başlamak istiyorum. Drive'e göre içsel motivasyonu yaratan faktörlerden ikisi yaptığınız işin özerk ve otonom olması ve de sizden daha büyük bir amaca hizmet etmesi. Bu motivasyon şekli benim jenerasyonumda kendini ödül ve cezalara bağlı olan motivasyondan daha etkili gösteriyor. Yaptıklarımızın dünyada pozitif sosyal etki yaratması bizi çok motive eden bir şey. Koton el emeği projesi de tam da bu motivasyonun yarattığı bir arayışın sonucunda ortaya çıktı. Okulum Robert Kolej'de katıldığım bir topluma hizmet projesindeki gözlemlerimi Zeynep Hoca'nın araştırmasındaki teorik bilgilerimle birleştirdim. Okulla Bayburt'ta Baksın Müzesi'nde Bayraktar Köyü çocukları için bir yaz kampı düzenlemiştik. Kamp sırasında çocukların aileleriyle bayağı zaman geçirme fırsatı buldum. Bu süre içinde en fazla dikkatimi çeken şey, her biri birbirinden güzel tığ işleri, oyalar ve nakışların evlerin duvarlarından kadınların yazmalarına kadar her yerde olmasıydı. En önemlisi ise hepsinde inanılmaz bir emek vardı. Gerçekten çok etkilendim ve aslında onlar için ne kadar sıradan ama bence senelerin kültür ve el işçiliği birikimini temsil eden bu miras değerliydi. Ayrıca böyle değerli becerilerin kullanılmaması birazcık insan kaynaklarının boşa harcanmasıydı. burada kullanılmayan bir iş potansiyeli vardı. Başta Zeynep Hoca'dan dinlediğimiz Koç Üniversitesi'nde kapsayıcı iş modelleri üzerine katıldığım araştırma harekete geçmemi sağladı. Kapsayıcı iş modeli ne diyordu? Ekonomik sistemin dışında kalmış dezavantajlı grupların sistemden faydalanmasını sağlayacak şekilde hayat koşullarının iyileştirilmesine sebep olacak şekilde sisteme dahil edilmesi. Yani bu insanları değer zincirin içine dahil etmek, üretmeyen insanların üretmesini, tüketmeyen insanlara tüketmesini sağlamak. Bunu bir sosyal sorumluluk projesinden ayıran en önemli şey de sürdürülebilir olmasıydı. Ailemle konuştum. Hatta bir noktada araştırmamın Grey Literature'ın hepsini babama zorla okuttum. Uzun bir süredir kadınlara destek olacak bir proje içerisindeydi onlar da. Benim fikrim şuydu. Anadolu'daki kadınların koton tarafından tasarlanmış giysilerin üzerine elleriyle işlemeler yapmaları ve zamana uygun koleksiyonlardan oluşan bir moda line yaratmaktı. Burada projemizi uygulayacağımız yerleri iyi tanıyan bir sivil toplum kuruluşuyla yol çıkmak kritikti. Bize UNDP ve GAP İdaresi'nin ortak kuruluşu olan Çatomlar çok büyük bir lojistik destek sağladı. Buradan da çok teşekkür etmek istiyorum onlara. Çok büyük ivme kazandırdılar projemize. Geriye kalan şey ürüne talep yaratmak ve alıcısıyla buluşturmaktı. Talep için ürünün moda olması bizim için en kritik noktaydı. Koton tasarımcıları gerçekten beğeniyle alınabilecek tasarımlar oluşturdular. Bu tasarımlardaki işlemeler de normal operasyon olan makinelerle işlenmek yerine kadınların el emeğiyle işlendi. Ve hani ucuza çıkartmak yerine kar marjından bir tık düşürerek onları yine koton fiyatlarının içinde bir fiyata satmayı başardık. Projenin devamlı kar ve fayda sağlaması önemliydi. Bu tasarımlar Soma, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman ve Batman'da ilk etapta 350 kadının, sonra da 800 kadının el emeğiyle işlendi. Son ayak ürünleri müşteriyle buluşturmaktı. Türkiye'deki koton mağazalarının 45'inde bu ürünler için özel alanlar yapıldı. Özel ambalajlar ve etiketler çalıştık. Koton müşterilerini 22 çeşit ve 13 bin adetten oluşan koleksiyonumuza buluşturduk. Satışlar çok başarılı oldu, çok hızlı satıldı. Bu da doğru bir iş yaptığımızın önemli göstergesi oldu bizim için. Projenin imalat noktalarını ziyaret ettiğinde çok iyi tepkiler alıyorum. Konuştuğum kadınların hepsi ekonomik özgürlüğü kazanmış olmanın verdiği güçten bahsediyor. Zaten videoda gördünüz. Bu bizim motivasyonumuzu çok daha fazla arttırıyor. Başlarken koyduğumuz şiddeti şimdiden yükselttik. 2016 senesinin sonunda 10 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz ve satılan mal sayısını da 200'e arttıracağız. Bu tip projelerin elbette bir anda Türkiye'deki kırsal kesimdeki kadınların hepsine yetki ve özgüven vermesini beklemek imkansız. Ama biz bu büyük hedefe katkı sağlamaktan çok mutluyuz. En büyük destekçilerimiz de her zaman müşterilerimiz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sormak istediğiniz bir şey varsa memnuniyetle yapabilirim.